Sayfa 57. İkinci bölüm. 1. Ne oldun? Neyin var böyle? Tamamen kendine gelen ama kadını kolları arasında hızla sıkan Ordinov, "Ne oldu Katerina? Neyin var sevgilim?" diye sordu. Katerina kıpkırmızı olmuş yüzünü genç adamın göğsüne saklamış, bakışlarını yere indirerek sessizce ağlıyordu. Uzun bir süre konuşamadı, korkudan titriyordu. Sonradan fısıltı halinde duyulan bir sesle boğulurcasına ve kelimeleri yutarcasına "Bilmiyorum," dedi. "Buraya nasıl geldiğimi hiç hatırlamıyorum." Sözünü bitirince çoğalan heyecanı içinde genç adama daha da sıkı sokuldu. Coşkun bir duyguyla omzunu, göğsünü öpmeye başladı. Sonra tüm umutları kaybolmuş bir insanın yorgunluğuyla yüzünü elleriyle kapatarak dizüstü düştü. Başını Ordinov'un dizlerine koydu. Ordinov üzüntülüydü. Sabırsızlıkla onu kaldırıp yanına oturttuğu zaman Katerina'nın yüzü utanç aleviyle yanıyor, ıslak gözleri bağışlanma diliyordu. Dudaklarındaki zoraki gülümseyiş karşı konulmaz düşüncelerini saklamaya çalışıyordu. Genç adamı güvensizlik içinde kendinden uzaklaştırıyor, gözlerini kaçırıyor, meraklı sorularına çekingen, fısıltılı bir sesle cevap veriyordu. Ordinov, "Belki korkulu bir rüya gördün," dedi. "Bir şeyler göründü sana belki de. Göründü değil mi? Yoksa seni korkutan o mu? Farkında olmadan sayıklayıp duruyor. Belki de bilmemem gereken bazı şeyler söyledi. Bir şey mi duydun? Söyle bana Katarina." Heyecanını zorlukla bastıran Katarina, "Hayır, uyku girmiyordu gözlerime," diye karşılık verdi. "Uykum yoktu. O da sessizce yatıyordu. Bana bir defa seslendi, hepsi o. Yanına gidip seslendim, çünkü korkmuştum. Sonra uyandı ama duymadı. Çok ağır hasta. Tanrı ona yardım etsin. Bir ara içim o denli sıkıldı ki. Fakat devamlı dua ettim, dua ettim. Sonra birden bir garip oldum. Bir şeyler oldu bana." Yapma Katerina, yapma canım. Dün korktuğun içindir. Hayır, dün korkmadım ben. Başka zamanlarda da sana böyle şeyler oluyor mu? Evet, oluyor. Kadın titreyerek çocuk gibi ona sokulmaya başladı. Hıçkırıkların böldüğü bir sesle, "Sana bir şey diyeceğim," dedi. "Sana boş yere gelmedim. Yalnızlığın acısı bende bir anda belirmedi." Genç adamın ellerini minnetle sıkarak sürdürdü konuşmasını. "Başkasının acısı için ağlama hayatım. Bunları kötü günlerin için sakla. Yalnız kalacağın, yalnızlık acılarını yaşayacağın güne sakla. Anlat bakalım, sevgilin var mıydı senin?" "Hayır, senden önce olmamıştı." "Benden önce mi? Beni sevgilin olarak mı görüyorsun?" Katarina hayret dolu bakışlarını birden genç adama doğru çevirdi. Bir şey söyleyecek gibi oldu ancak konuşmadı. Başını önüne eğdi. Yüzü alev gibi yanıyordu. Uçlarında unutulmuş gibi duran ıslak kirpikleri arasından gözleri parladı. Dudaklarında bir sorunun titreyişi vardı. Hem utangaç hem de sinsi bir biçimde genç adamın yüzüne baktı. Sonra tekrar başını önüne eğdi. "Hayır, ilk sevgilin olamam ben," dedi. "Olamam, olamam." Katerina bu sözlerini başını sallayarak dalgın dalgın tekrarladı. Hafif bir gülümseyişle yüzü tekrar canlandı. Sonra gülerek, "Hayır hayatım, senin sevgilin olamam ben," diye tekrarladı ve Ordinov'a baktı. Yüzü aniden dayanılmaz bir kedere büründü. Her hali hüzünlüydü. Bunların tesirleri o dereceye kuvvetliydi ki, hüznünün sebebini bilmemesine rağmen, Ordinov büyük bir acıma hissi ve onun kadar acı duyarak sessizce Katerina'yı seyrediyordu. Kadın, onun ellerini ellerinde tutmuş, hıçkırıklarına engel olmaya çalışarak, "Söylediklerime iyice kulak ver canım, dinle beni. Kalbine söz dinlet. Şimdi sevdiğin gibi sevme beni. Sen rahat edersin. Kendini kötü bir düşmandan korumuş olursun. Hem bir kardeş kazanmış olursun. O zaman istediğinde yanına gelir, sana bakarım. Seni tanımış olmaktan utanmam. Hasta olduğun o 2 günü nasıl yanında geçirdiysem, beni yine öyle kardeşin gibi bil. Meryem Ana'ya senin için boş yere gözyaşı döküp dua etmedim. Böyle bir kardeşe rastlayamazsın. Dünyayı köşe bucak gezsen, kalbin sevgiye hasretse, sevgisini sana benim gibi verebilecek birini bulamazsın. Seni hep şu an olduğu gibi içtenlikle seveceğim. Ruhun dışarıdan bakanların içini görebileceği kadar temiz, nurlu olduğu için seni ilk bakışta kabul ettiğim, evimizde görmeyi arzu ettiğim bir misafir olduğun ve bize gelmende bir hayır bulunduğu için seveceğim. Gözlerinden kalbinde olan her şeyi, bütün sevgini görüyorum. Hayatımı aşkın için feda etmek isterdim. Sevdiklerimizin yolunda kul köle olmaktan daha güzel bir şey var mı? Ancak ne yazık ki bu hayat benim değil, başkasına ait. Elim kolum bağlı benim. Beni kardeşin olarak kabul et, sen de kardeşim ol. Canın sıkıldıkça, hastalandıkça beni yüreğine al. Fakat bunu öyle yap ki utancı düşmeden sana geleyim. Bugün olduğu gibi geceleri yanında uzun süre oturabileyim. Anlıyor musun? Kalbinde bana yer açacak mısın? Aklın alıyor mu söylediklerimi? Katarina bir şey daha demek istedi ve genç adamın yüzüne baktı. Elini omzuna bırakarak halsizce göğsüne yaslandı. Akşam güneşinin kızıllığı yanaklarına çarpıyordu. Göğsü kalkıp iniyordu. Sesi hıçkırıklara boğuldu. Ordinov'un gözleri karardı. Soluksuz kalıyordu. Canım diye fısıldadı. Ruhum benim. Ne söylediğini bilmiyordu. Bir tek düşünce, bir tek korku vardı yüreğinde. Hayal zannettiği şeyleri nefes almakla bile kaybedebileceği korkusu. Bilmiyorum. Söylediklerini anlayamıyorum. Aklım başımda değil. Yüreğim sıkışıyor. Kutsal varlığım benim. Genç adamın yeniden sessiz kaldı. Katerina ona gittikçe daha da çok sokuluyor, daha istekle sarılıyordu. Ordinov oturduğu yerden kalkarak heyecandan yorgun bir halde dizüstü çöktü. Aniden hıçkırıklara boğularak, ''Kimsin sen? Kimsin? Buraya nereden geldin güzel meleğim?'' diye gözyaşlarına boğuldu. ''Gökten mi inip bana geldin? Sanki rüya görüyor gibiyim. Gerçekten var olmanı aklım almıyor. Sakın darılma bana. İzin ver de her şeyi anlatayım. Uzun uzun seninle konuşayım. Evet, kimsin sen ruhum? Yüreğimi nasıl keşfettin? Her şeyi anlat bana. Ne zaman benim kardeşim oldun? Her şeyi anlat. Bugüne kadar nerelerdeydin? Yaşadığın yeri söyle. Orada sevdiğin, hoşuna giden, özlediğin neler var? Havası sıcak mı? Gökyüzü açık mıydı orada? Kimdi seni seven? Sevdiklerin, ruhunu ilk uyandıranlar. Çocukken seni sevip şımartan bir annen var mıydı? Yoksa dünyaya benim gibi kimsesiz olarak mı geldin? Söyle, her zaman şimdiki gibi miydin? Hangi hayallere dalardın? Geleceğin için ne hayaller kurardın? Hayallerinden gerçek olanlarla olmayanları, her şeyi anlat, her şeyi anlat. Genç kız, kalbin ilk olarak kimin için çarptı? Ne uğruna feda ettin onu? Sana onun için, senin için ne feda edebileceğimi söyle. Kalbini nasıl kazanayım? Söyle güzel sevgilim, ışığım, kardeşim, söyle. Ordinov sustu. Başını önüneydi. Ancak gözlerini kaldırdığında dehşetten kas katı kesildi. Tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Katarina'nın yüzü tamamen bembeyaz olmuştu. Oturduğu yerde gözlerini havaya dikmiş, dudakları ölü dudakları gibi mosmor hale gelmişti. Gözlerinde büyük bir acı okunuyordu. Yavaşça oturduğu yerden kalktı, iki adım attı ve dehşetli bir çığlık atarak ikonanın önüne yığıldı. Kesik cümleler halinde bir şeyler mırıldanıyordu. Bayılmıştı. Korkudan her yanını buz kesen Ordinov onu yerden kaldırarak yatağına yatırdı. Şaşkınlık içinde önünde duruyordu. Kadın bir an sonra gözlerini açtı. Yatağın içinde kalkacak gibi oldu. Etrafına bakındı. Genç adamın ellerini tuttu. Onu kendine doğru çekerek solgun dudaklarıyla bir şeyler fısıldamaya çalışıyor fakat sesi hala çıkmıyordu. Sonunda gözlerinden sel gibi yaşlar boşanmaya başladı. Akıp giden damlalar Ordinov'un buz kesen elini yakıyordu. Kadın derin bir acı içinde... ''Kötüyüm, çok kötüyüm.'' dedi. ''Ömrümün son saati geliyor artık.'' Bir şeyler daha söylemek istedi fakat dili buna engel oldu. Umutsuzluk içinde gözlerini Ordinov'a dikti. Ordinov ona doğru eğilerek söylediklerini anlamaya çalıştı. Sonunda kadının gayet açık bir şekilde ''Hastayım ben, hasta ettiler beni, nazara geldim, bittim ben.'' diye fısıldadığını duydu. Ordinov doğrularak korku ve şaşkınlık içinde kadının yüzüne baktı. Bir an için aklından kötü bir düşünce geçti. Katarina genç adamın yüzünün nasıl bir acıyla buruştuğunu görünce devam etti. Evet, hasta ettiler beni. O kötü adamın başının altından çıktı bu. Beni o mahvetti. Ona ruhumu sattım. Neden annemden bahsettin? Neden? Neden bu azabı bana yaşattın? Tanrı seni bağışlasın. Katarina sessizce ağlamaya başladı. Ordinov'un kalbini dayanılmaz bir acı kapladı. Ardından kadın gizemli bir fısıltıyla dedi ki o öldükten sonra günahkar ruhumu almak için gelecekmiş diye devam etti. Şerefimi, ruhumu ona sattım. Bana işkence etti. Kitaplarını okudu. Baksana şu kitaba, onun kitabı. Bağışlanmayacak bir günah işlediğimi söylüyor. Bak içine. Kitabı ona uzattı. Ordinov kitabın bu odaya nasıl geldiğini düşünmedi bile. Dalgın bir tavırla aldı kitabı. Bu kitap zamanında gördüğü mutasavvıfların eskiden kalma kitapları gibi çok eski el yazması bir kitaptı. Ancak Ordinov o anda bunlara dikkat edecek durumda değildi. Kitap elinden düştü. Katarina'yı kollarının arasına aldı. Kendine gelmesi için yardım etmeye çalıştı. Yeter hayatım, toparla kendini dedi. Seni korkutmuşlar. Bak yanındayım artık. Dinlen. Biraz yanımda canım. Sevgilim benim. Işığım. Kadın Ordinov'un ellerini sımsıkı tutarak bilmiyorsun. ''Hiçbir şey bilmiyorsun.'' dedi. ''Ben hep böyleyim. Hep korku içindeyim. Ne olur beni üzmeyi bırak. Bir an sustu. Nefes aldıktan sonra tekrar devam etti. Kötüleşince ona gidiyorum. Bazen bana dua ediyor. Bazen de kitaplarının en büyüğünü alıp bana doğru tutarak bir şeyler okuyor. Okuduğu şeyler o kadar korkunç oluyor ki. Okuduklarının ne anlama geldiğini hiç anlamıyorum. Hatta kelimelerin bazılarını da anlamıyorum. Yalnızca korku içinde sesini dinliyorum. Sesi de öyle garip çıkıyor ki sanki konuşan o değil. Acımasız, vahşi adamın biri. O zaman yüreğim fenalık geçirdiği zamandan da çok sıkışmaya başlıyor. Ordinov ne söylediğinin çok da farkında olmadan ''Ona gitme, niçin gidiyorsun ki?'' dedi. ''Doğrusu sana da neden geldiğimi bilmiyorum. Bana sürekli olarak dua et, dua et.'' diyor. ''Bazen gecenin karanlığında uyanıp saatlerce dua ediyorum. Uykum geliyor. Korkudan gözlerim bir türlü kapanmıyor. O zaman etrafımda kıyametler kopacak, şeytanlar beni parça parça edecek ve yalvarıp dua ettiğim bütün azizler beni bu beladan kurtaramayacak diye düşünüyorum. Yüreğim parçalanıyor. Bedenim gözyaşlarımın içinde eriyip gidecek gibi oluyor. Tekrar dua etmeye başlıyor. Büyük anamız ikonasından bana daha merhamet dolu bakıncaya kadar duamı sürdürüyorum. Sonra yatağıma giriyor, ölü gibi uyuyorum. İkonanın karşısında o haldeyken uyuyakaldığım da oluyor. Ara sıra o da uyanıp yanına çağırıyor beni. Sevip okşuyor, rahatlatıyor. Bu içimi ferahlatıyor. Ne beladan ne de başka bir dertten korkum kalıyor. O çok güçlüdür. Sözleri de çok etkilidir. Nasıl bir felaket yaşadın Katerina? Hadi anlat bana. Ordinov tarifsiz bir acı içindeydi. Kadının yüzünün rengi aniden değişti. Ordinov'a bağışlanma imkanı olmayan idamlık bir mahkum gibi bakıyordu. Felaketim mi? Ben canavarın tekiyim. Annesi tarafından lanetlenmiş bir kızım. Öz annemi ben mahvettim. Ordinov genç kadını kollarının arasına aldı. Kendisine sokulan kadının bedeninin titrediğini hissedebiliyordu. Ruhu çıkıp gitmek üzereymiş gibiydi. Katerina kendini geçmişin hatıralarına, bu hatıraların acılarına kaptırarak anlatmaya başladı. Onu kara toprağa ben soktum. Bu konuyu uzun zamandır dile getirmek istiyordum. Fakat o bana müsaade etmiyor. Bazen ricayla, alınganlıkla, bazen de ağır laflar ederek engel oluyordu. Bazen de sanki düşmanımmış gibi canımı sıkmaya başlıyordu. Halbuki bunlar bugün olduğu gibi her gece aklımda canlanıyor. Sana da anlatayım. Çok önceden olmuş şeyler bunlar. Ne zaman olduğunu unutmama rağmen sanki dün olmuş gibi hala canlı. Bu gece beni sabaha kadar sarsıp durmuş bir rüya gibi. İç sıkıntısı zamanı uzatıyor. Yanıma otur hayatım. Otur da sana derdimi anlatayım. Annemin laneti bulsun beni. Sana hayatımın sırrını sunuyorum. Ordinov konuşmasına engel olmak istedi. Ama Katerina ellerini birleştirdi. Sevgisi hatırına ilgisi olmasını istedikten sonra artan acısıyla söze başladı. Hikayesi dağınıktı. Söyledikleri tam bir bunalım içinde olduğunu gösteriyordu. Bu kadının hayatı onun hayatı, acıları onun acıları olduğu için Ordinov söylenenleri anlayabiliyordu. Çünkü Ordinov'un kendisi için düşman gördüğü adam, Katerina'nın her sözüyle biraz daha şekilleniyor, büyüyor, onu sıkıntıya sokarak nefretini alaya alıyordu. Şimdi gerçek olarak hayalindeki uğursuz ihtiyar karşısında duruyordu. Ordinov böyle düşünüyordu. Katerina, aynen böyle bir geceydi diye başladı sözlerine. Hatta daha da korkunçtu. Ormanımızda rüzgar o ana kadar hiç duymadığım bir şiddetle esiyordu. Felaketimin o gece başladığı çok açıktı. Penceremizin önündeki meşe ağacı devrildi. Bize gelen yaşlı bir dilenci bu meşeyi küçüklüğünden beri bildiğini söylüyordu. Yine aynı gece, bugün gibi hatırlıyorum. Çıkan fırtına babamın nehirdeki teknelerini de parçaladı. Balıkçılar fabrikaya koşarak durumu anlatınca keyifsiz olmasına rağmen hemen kıyıya koştu. Biz annemle evde yalnız kaldık. Ben oturduğum yerde uyukluyordum. Nedense annemin de canı sıkılıyor, ağlıyordu. Gerçi niye ağladığını biliyordum ya. Hastalığını atlatmış, yeni ayağa kalkmıştı. Solgun ve bitkindi. Devamlı olarak kefenini hazır etmemi söylüyordu. Vakit gece yarısına yaklaşmışken aniden dış kapı açıldı. Yerimden fırladım, korku içindeydim. Feneri alıp kapıyı açmaya gittim. Gelen oydu. Çocukluğumdan, onu hatırlamaya başladığımdan beri her gelişinde ondan ürktüğüm için korkuyordum. O zamanlar saçları beyazlamamıştı, sakalı simsiyahtı, gözleri kor gibi yanardı. O zamana kadar bir kere olsun yüzüme sevecenlikle bakmamıştı. ''Annen evde mi?'' diye sordu bana. Kapıyı kapatırken ''Babam evde değil'' diye karşılık verdim. ''Biliyorum'' dedi. Sonra aniden bana öyle bir bakışla baktı ki. Bana ilk defa böyle bakıyordu. Yürüdüm, o ise hala olduğu yerde duruyordu. ''İçeri neden girmiyorsun?'' diye sordum. Bir şey düşünüyorum da, dedi. Sonra içeriye girerken birden, sana anneni sorunca neden babanın evde olmadığını söyledin diye sormaz mı? Cevap vermedim. Annem onu görünce önce şaşırdı, sonra karşılamaya koştu. Anneme isteksizce baktı. Bunu açıkça gördüm. Yağmurdan sırılsıklam ıslanmıştı. Üşümüştü. 20 verstlik 1066 metreye denk gelen eski bir Rus uzunluk ölçüsü birimi. Yol boyunca fırtınadan kaçamamıştı. Nereden geldiğini, nerede yaşadığını ne annem biliyordu ne de ben. Onu görmeyeli o aralar tam 9 hafta olmuştu. Şapkasını bir kenara attı. Eldivenlerini çıkardı. Ne ikonalara doğru istavros çıkardı ne de bizi selamladı. Dost doğru ateşin karşısına geçerek oturdu. Katerina onu sıkan, bunaltan bir şeyi kendinden uzakta tutmak istiyor gibi elini yüzünde dolaştırdı. Sonra başını kaldırdı ve tekrar anlatmaya başladı. Annemle Tatarca konuşmaya başladılar. Annem Tatarca bilirdi fakat benim tek kelime bile bildiğim yoktu. Onun geldiği zamanlarda ara sıra beni dışarıya gönderirlerdi. Bu defa annem kızına laf söylemekten çekinmişti. Artık şeytan ruhumdaydı. Anneme bakışlarımda kibir vardı. İkisi de bana bakarak benim hakkımda konuşuyorlardı. Annem ağlamaya başlayınca o bıçağını eline aldı. Zaten bir müddettir annemle konuşurken eli sıklıkla bıçağına uzanıyordu. Ayağa kalktım ve kemerinden destek alarak o uğursuz bıçağı elinden almak istedim. Dişlerini sıktı, bağırdı, beni itmeyi düşündü fakat yapmadı. Göğsüme vurdu. Hemen orada öleceğimi zannettim. Etraf kararmaya başladı. Sesimi çıkarmadan olduğum yere çöktüm. Kemerini çıkarıp bana vurmuş olduğu kolunu sıvadığını şöyle böyle hatırlayabiliyorum. Bıçağı bana uzatıp al kes şunu dedi. Kes, seni incittiğim için intikam al benden. Bundan dolayı ayaklarının önünde eğileceğim gururlu kız. Bıçağı bir kenara fırlattım. Öfkeden nefes alamıyordum. Yüzüne bakmadan o anı hiç unutamam. Dudaklarımı kısarak şöyle bir gülümsedim. Bakışlarımı annemin gözlerine çevirdim. Dudaklarımdaki o arsız gülümseme ile nefret dolu bir şekilde bakıyordum. Rengi uçup giden annem ölü gibi yerinde oturuyordu. Ordinov, Katerina'nın dağınık anlatımını samimiyetle dinliyordu. Genç kadının heyecanı gittikçe azaldı, durgunlaştı. Zavallıcık hatıralarına kendini o denli kaptırmıştı ki dertleri uçsuz bucaksız denizin içinde erimiş, yok olmuş gibiydi. Şapkasını aldı ve veda etmeden ayağa kalktı. Feneri alıp onu geçirmeye çıkmıştım. Anneme kalsa hasta olmasına rağmen kalkıp onu kendisi uğurlayacaktı. Şapkasını çıkardı, önümde eğildi. Ardından elini koynuna soktu, kırmızı bir kutu çıkardı. İçinde ince bir gerdanlık olan kutunun kapağını açtı. Gerdanlığı bana uzatarak, ''Etrafta bir sevgilim var, ona hediye götürüyordum.'' dedi. ''Demek nasip değişmiş, bunu sen al kızım, güzelliğine çok yakışır. Ayağının altında ezecek bile olsan al.'' Aldım fakat ayağımın altında ezmedim. Sessizce bir yılan gibi aldım. Odaya dönünce kutuyu annemin önüne bıraktım. Zaten alma nedenim de buydu. Annem durdu, ses çıkarmadı, yüzü bembeyazdı. Benimle konuşmaya çekiniyor gibi bir hali vardı. ''Bu nedir Katya?'' diye sordu. ''Bilmiyorum, tüccar sana getirmiş anne.'' cevabını verdim. Gözlerinden yaşlar boşandığını gördüm. Boğulacak gibi oldu. ''Bu bana değil Katya, bana değil taş kalpli kızım.'' İçindeki acıyı ve kederi boşaltırcasına söylediği bu sözleri asla unutmayacağım. Yüzüne baktım, ayaklarına kapanmak istedim. Fakat lanet şeytan beni yine baştan çıkardı. ''Sana değilse babama gelmiştir.'' dedim. ''Döndüğünde verir, gelen tüccarların unutmuş olduklarını söylerim.'' Annem birden gözyaşlarına boğuldu. Babana hangi tüccarların hangi malı almak için geldiklerini ben söyleyeceğim dedi. Artık bundan böyle benim kızım değilsin sen, zehirli yılan. Yazıklar olsun senin gibi evlada. Sustum. Bir damla yaşı bile akıtmadım. Odama kapandım. Gece boyunca fırtınanın uğultusunu dinledim. Rüzgarın sesi aklımda bazı düşünceler meydana getirdi.